Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medaim Yanık'la. Bugün çocuklarımızı, yavrularımızı konuşmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza iyi gelen davranışları, bize göndermiş olduğunuz anıları konuşacağız aslında. Olumlu anıları. Geçen iki program önce özellikle çocuklarımıza karşı kırmızı kartlık hareketler diye nitelendirdiğimiz olumsuz örnekleri, davranışları özellikle terapi ortamlarından size aktarmıştık ve olumlu örnekleri aslında bir giriş yapmıştık. Bugün hocam sizin bir çalışmanız var. Aşağı yukarı birçok anı birikti. Yaklaşık 500 kişiden anı geldi. Siz onları bir sınıfladınız. Her zaman olduğu gibi bir tasniflediniz ve bazı temalar ortaya çıktı. Yaklaşık 30-31 tane tema ortaya çıktı. Bugün onları biraz daha derinlemesine irdeleyelim hocam. Buyurun.
Evet. Araştırmamızın ilk verileri diyeyim bunu. İlk sınıflaması, bir işlem süreci devam ediyor. Bunlarda küçük değişimler olabilir. Hani bir miktar bazı şeylerde sınıflamaya göre bu işte 29 da olabilir, 33 de olabilir ama aşağı yukarı şu anda 31 tema açığa çıktı. Birinci, isterseniz böyle çok Feyzullah hızlı temaları bir gözden geçireyim. Bir
sayalım hocam.
Mutlu doğru. Aile ortamı. Ana şeylerden, vurgulardan bir tanesi bu. Kişiler bize aile ortamlarını anlattılar. Erişkin bir kişiye soruyorsun, çocukluğundaki hatırladığın pozitif anıları söyle diyorsun. İşte ailede nasıl yaptığını, bunları tek tek açarız. Aile ortamındaki işte bazen akşam yemeklerini, ailece beraber oldukları hali, ailenin toplam hali diyelim buna. Evet. Onunla ilgili pozitif anıları var. Bir grup anne ve baba ile ilgili olan anılar var. Annesi kendisi için şunu yapmış, babası kendisi için şunu yapmış. İkinci grup bu. Üçüncü grup babaanne, anneanne ve dedelerle ilgili bolca anı çıktı. Şimdi enteresan bir şey. Bizim diyelim ki travma ile ilgili anılara baktığımızda travmaya uğrayan kişilerde bu en yakınlar, babaanne, dede, işte amca, dayı, kuzen, bunlar hem aynı zamanda travmaya uğrayan insanlar için travmacılar ama aynı zamanda mutluluğun da kaynağı. Yani aslında özetle şu çıkıyor: en büyük acı da, en büyük mutluluk da en yakınımızda olandan geliyor. Bir grup mesela oldukça dede, anneanne, babaanne ile ilgili güçlü anılar anlattı insanlar. Dördüncü anı kardeşlerle ilgili, kardeşler arasında olup bitenlerle ilgili anılar. Beşinci, amca, dayı, teyze, halayla ilgili olumlu anılar. Bir kısım anılar enteresan, komşularla ilgili pozitif anılar geldi. Kişiler durup dururken bu pozitif anıların böyle özel depolandığını hatırlatmak lazım. Yani komşuyla ne yaşamışsa zihin onu özel olarak kaydetmiş ve hatırlanabilir halde tutmuş. Evet. Önemsiz bir şeyi hatırlanabilir halde tutmuyor zihin.
Evet, güçlü.
Güçlü. Komşuyla nasıl bir güçlü şey yaşamışsa onu anlatıyor insanlar bize. Öğretmenle ilgili pozitif anılar var. Bayağı bir insan öğretmenleriyle ilgili anılar anlattılar. Bir diğer şey çocukla oyun oynamak. Bunu çocuk psikiyatristi, psikolojisi ile uğraşanlar bunu bilir. Hatta oyun terapileri vardır. Ama insanlar çocukluktaki oynadıkları oyunlar üzerinden güçlü hafızalara sahipler.
Evet.
Bir diğer şey, dokuzuncusu, çocuğa kitap okumak. Birçok kişi bize bunları, ayrıntılarını açarız. Gece işte uyumadan önce veya annesiyle babasıyla işte gün içinde okunan kitaplar ve o kitapları işte anne babaların okuma şekli, onun bir ritüel halinde olmuş olması. Hani artık biz özellikle çocuğa uyurken kısa bir hikaye okumanın eğitimde rutine girmesi gerektiği kanaatindeyim. Zaten önerilen bir şeydi. Bu kadar güçlü anıların oluşması bunu destekliyor. Bir diğer şey, çocuğun başarısının görülmesi ve takdir edilmesi. İnsanlar bir başarı, çocuklar bir başarı sağladığında ve bunun anneleri, babaları, büyükleri tarafından takdir edilme anlarını zihinlerinde kaydediyorlar.
Evet.
Bir başka şey çocuğun gösterisine seyirci olarak katılmak. Yani ilkokulda oluyor ya, küçük oyunlar oluyor, müsamereler oluyor. Enteresan bir şey Feyzullah. Bu negatif travmatik anılarda da tersi çıktı. Yani çocuğun özel gösterisi var. Ha, annesi katılmamak. Veya babası katılmamış.
Evet.
Bize bunun üzüntüsünü anlatan insanlar vardı.
Evet.
Tersine enteresan şekilde yaptığı diyelim ki bir gösteride o izleyen olarak annesinin, babasının, işte ablasının, büyüklerinin, dedesinin orada olmuş olması çocuğun zihninde video gibi kayıt halinde kalmış. Bir diğer şey ailece yapılan etkinlikler. Bu çok enteresan. Çok sayıda anı var burada.
Evet.
Hani bazılarında rakamsal olarak yaparsak bu ailece olan etkinlikler bayağı yüksek. Hani
evet.
Pikniğe gittik, işte şurada beraber Luna Park'a gittik, ailece şunu yaptık. Özellikle piknik vurgusu çok enteresan. Güçlü bir piknik vurgusu var. Bir diğer şey baba ile özel etkinlik yapmak. Doğrusu şaşırttı beni. Hani bunun hep önemini biliyorduk ama bu kadar güçlü bir mesele olduğunu doğrusu ben yeni bu araştırma sayesinde kavramış oldum. Ve çok enteresan bir şey söyleyeyim. İnsanlar anne ile olan şeyi bu kadar güçlü anlatmıyorlar. Garip bir şey, annelere bir laf atmıyorum. Fakat
sanki annenin vazifesiymiş gibi ya.
Vazifesiymiş gibi algılıyorlar veya anne ile çok fazla beraber olmak normalleştiriyor. Ama bir altında önemli sayıda kişi anne ile yapılmış özel etkinliği anlatıyor. Hani anne ile olan evdeki etkinliği değil de anne, aynen şey. Şimdi akılda kalan şeyler rutinler değil. Rutinler yapılmadığı zaman travmatik oluyor yalnız.
Tabii.
Yani tabii. Şöyle bir numara işlemiyor. Yani çocuğun rutinlerini yapma, ara sıra özel bir şey yap, işi kurtar. Öyle bir şey değil.
Evet.
O rutinleri yapmadığın zaman o bir ihmal oluyor zaten, travmatik oluyor. Fakat rutinleri yapmanın üzerine özel şeyler yaparsan, yani diyelim ki konuşuruz şeyi geldiğinde, çocukla beraber sinemaya gitmiş baba. Baba almış, beraber gidip bisiklet sürmüşler. Değil mi?
Evet.
20 sene geçmiş, 30 sene geçmiş. Kişi gözünü yumuyor. Anıyı video gibi canlı bir haliyle size anlatıyor.
Evet.
Bu çok şey, hani önemli bir mesaj. Bence bu çalışmanın en güçlü, benim için en azından en şaşırtıcı mesajlarından bir tanesi. Baba ile olan etkinliğin, özel etkinliğin, çocuğa özel etkinliğin bu kadar güçlü bir anı oluşturmuş olması. Bir diğer şey anneyle özel etkinlik konuştuk. Kuzenlerle vakit geçirmek. İnsanların, çocukların kendi yaştaşlarıyla beraber olmuş olma çocuk psikolojisinde önemli bir şey. Birçok kişi kuzenleriyle işte nasıl vakit geçirdiğine dair oldukça pozitif anılar anlatıyor. Aynı şekilde arkadaşları, mahalle arkadaşları, sınıf arkadaşlarıyla işte yaptıkları etkinlikleri yıllar sonra size anlatabiliyorlar. Enteresan bir şey, iyilik görme anıları. Yani diyelim ki bir kişi kendisine işte çıkarı olmayacak bir şekilde bir şey ısmarlamış, bir şey yapmış. Yıllar sonra kişi bunu olumlu bir şekilde hatırlıyor. Yani enteresan bir şey değil mi mesela? Diyorsun ki birine, sizi lütfen hani hayatınızdaki canlı olarak hatırladığınız olumlu bir şeyler, ne geliyorsa bize söyleyin. Herkes 3-5 tane, 2-3 tane anı veriyor. Bazen bir kişi bir tane anı veriyor. Mesela bazıları bunu seçiyor. Başkalarının, bir tane bir kişinin kendisine yaptığı bir iyilik onun zihninde video gibi canlı kayıtlı kalmış.
Evet.
Çok daha şaşırtıcı bir şey, çocuğun başkasına yardım etmesi de kişinin zihninde kalmış. Mesela okuyacağım geldiği zaman tepe bir yerde yaşlı bir amca bir hani tabla mı diyelim bir şeyi sürüyor. Çocuk amcanın çıkaramadığını görüyor. Gidiyor ona el atıyor.
Evet.
Destekliyor, o şeyi çıkarmasına yardımcı oluyor. Amca da dönüp hani çok içten bir teşekkür ediyor. Kişi 30 sene sonra bunu hatırlıyor.
Evet, hala zihninde.
Yardım etmek enteresan bir şey. Başkalarına yardım etmenin anlık olarak psikolojimize iyi geldiğini biliyoruz. Sosyal psikolojide
evet.
O çalışmalar var. Hani 100 liram var, ihtiyacın yoksa bunu işte keyif için mi harcadın, birine mi verdin, hangisi ruh halini daha fazla düzeltiyor? Aslında yardım etmek düzeltiyor.
Evet.
Fakat bunun bu kadar uzun süreli iyi geldiğini doğrusu ben ilk defa görüyorum. Yıllar sonra yardım etme, başkalarına yardım etmenin bu kadar güçlü ana oluşturması. O yüzden mesela çocukların kendi şeyleriyle, harçlıklarıyla birilerine, bir yardım kuruluşuna para vermekten, bir kişinin diyelim ki mesela odununu taşımak, komşunun odununu taşımak gibi, kendi isteği, ama hani zorlanmış bir şey değil.
Evet.
Olan şeyler bir kişiye uzun süreli iyi geliyor.
Evet.
Çocuğa onun için özel hediye almak, doğrusu bu bayağı en yüksek sayıdaki anılardan bir tanesi. Çocuklar hediyeyi seviyor.
Seviyorlar, evet.
Evet. Onlar için, onların özellikle dünyasında olan hediyeyi almak. Yani o çocuğun dünyasında bir şeye kafayı takmış. İşte şu renkli, şu şöyle bir bisiklet, şu tarzdaki bir oyuncak, şu tarzdaki bir işte elbise. Onun kendinde olmasını çok istiyor. Onun kendisinin olmasını çok istiyor. Hele bu onun alınmış olması, özel hediyenin alınmış olması kişilerde güçlü bir anı oluşturuyor. 20. tema hayvanlarla ilgili. Bazı çocuklar güçlü bir şekilde bir hayvan istiyor ve o hayvanın kendisine alınma sürecini yıllar sonra pozitif bir anı olarak anlatıyor. Çocuğa özgün bir kutlamanın yapılması. Birçok kişi doğum günüyle ilgili özel anılar anlatıyor. Şimdi doğum günüyle ilgili toplumda tartışmalar var, bu kimin adeti falan şeklinde, ama artık bu çalışma şunu gösteriyor ki belli bir yaş aralığındaki çocuklarda doğum günü yapma arzusu var ve bu doğum günü onun için özel hale getirilir ise bu çocuğun ruh halini olumlu etkiliyor ve uzun sürede de bu anıyı anlatıyor. Çünkü çok sayıda kişi bu özel anıyı anlattı.
Evet.
Yani ailenin bir araya onun için gelmiş olması, ona o sırada hediyeler verilmiş olması, ya bu çocuk için özel olmuş.
Kültüre uyarlanabilir. Yani kültürümüze uygun bir şekilde kutlanabilir. Evet. Ben bunun güzel örneklerini biliyorum çevremde.
Evet. Evet. Çocuklarda pozitif bir anı oluşturduğu açık. Çocuğu başkalarının kötülüğünden korumak da pozitif bir anı oluşturuyor. Diyelim ki baba, anne, işte bir şey, birisi diyelim ki sokakta ona, çocuğa bir şey yapıyor, zorbalık yapıyor, haksızlık yapıyor. Annenin, babanın, büyüğün çocuğuna sahip çıkması, o zorbalığı durdurması, çocuğu desteklemesi, ben arkandayım demiş olması da pozitif anılar oluşturuyor. Bir diğer şey çocuğun doğada vakit geçirmesi. Çok enteresan. Çok sayıda işte pikniğe gitmiş olmaktan, dedesinin köyüne gitmiş olmaktan veya kırsal bir alanda büyürken olan yaşantılardan veya işte hafta sonları olan etkinliklerden kişiler doğada, işte karla, ağaçlarla, denizle, doğanın içinde olmakla ilgili bayağı bir pozitif anı anlatıyorlar. Bir diğer tema, bu enteresan bir şey. Çocuk bir yanlış yapıyor ama bu yanlışa aile onu rencide etmeden rehberlik yapıyor ve onu oradan bir pozitif bir şekilde çıkarıyor.
Evet.
Bununla ilgili de anılar var. Aşağı yukarı hani büyük kitlelere şey yapsak muhtemelen daha renklenecek. Hani biz 500 kişiden 500 anı topladık. Muhtemelen hani bunlar 10.000 anı olsa örneklerini daha fazla yapacağız, ama bu enteresan. Birkaç tane çok güçlü çocuğu, kendisine, ailesini nasıl rehberlik ettiğini ve kendisini buradan nasıl çıkardığıyla ilgili pozitif anılar
yani
var.
Yani yaptığı hatayı düzeltme şekillerinin oluşturduğu olumlu pozitif bir anı.
Aynen öyle. Normalde diyelim ki çocuk görünürde yanlış bir şey yapmış. Fakat aile onu o kadar güzel ele almış ki onu oradan çıkarmış.
Belki travmatize bile olabilir
tabii,
ailenin şeyine göre.
Tabii olabilecek bir şeyken. Tabii. Aksine çocuğu öğreterek, rehberlik oradan kelimesini kullanıyorum.
Evet.
Öğreterek durumdan çıkarmış ve bu kişinin zihninde utanacağı bir anı değil de pozitif bir anıya dönmüş. 25. tema bayramlar üzerinden. Birçok kişi çocukluktaki bayramlarla ilgili anılar anlattı. Bir yeri gelince onu konuşuruz. Mesela işte bayramlık üzerinden, bayram hazırlığı üzerinden, harçlık üzerinden, işte bir araya gelme üzerinden olan bir şey. Bir diğer şey, 26. tema diyebileceğimiz şey, çocuğun sağlık problemini tedavi ettirmek. Bu da enteresan Feyzullah, çift taraflı bir şey. Çocuğun diyelim ki bir sağlık problemi var, dişlerinde bir yamukluk var, işte kalçasında bir problem var. Bunları eğer tedavi edilmezse, ihmal duygusu yaşanırsa çok büyük bir travma oluyor. Fakat diyelim ki çocuğun bir sağlık problemi oluşmuş ve aile bunu çok etkin bir şekilde ele almış, ona sahip çıkmışsa çok enteresan pozitif bir anıya dönüyor. Yani ailesinin kendisi için yaptığı fedakarlıklar listesi ve bağlanma gerekçesi oluşuyor. Yani çok sayıda değil ama listeye girebilecek kadar bir anı geldi buradan. Yani biz burada bu yöntemin en önemli özelliği şu: teorik bir şeyden çocuklara bu iyi gelir demiyoruz. Listeye ne girmişse. Yani evet, biz bu 500 anıyı sınıflamışız. Anıdan, bunlardan ne çıkıyorsa. O yüzden biz şöyle iddiada değiliz. Bizim ulaştığımız araştırmamızdaki verilere göre çocuklara iyi gelen şeyler, evet, diyoruz.
Evet, sizden gelenlerle aslında.
Evet. Yani
amacımız çünkü bir rehber metin oluşturmak.
Evet.
Aileler baktığında hani davranış bulmakta zorlandıklarında, aha, kolaylıkla bakıp ona rehber olabilecek bir metin, evet, inşallah. Ama dediğiniz gibi hocam, bu bize gelenlerin tasnifi.
Evet. Yani bir yandan da güçlü tarafı şu: oturup teorik olarak bir şey inşa etmiyoruz. Hani evet, medaymenik oturuyor, entelektüel olarak düşünüyor. Ha, çocuklara ne iyi gelir? Şu iyi gelir. Mesela böyle yapsaydık bu temaları bulamazdık.
Bence de.
Bu araştırmanın işte getirdiği şey bu. Yoksa bunlar aklımıza gelmezdi bizim. Var olanları tekrarlardık. Ne yapacaktık? Aklımıza şu ana kadar duyduğumuz, gördüğümüz, okuduğumuz şeylerin veya kitaptaki var olan hallerin yeniden sınıflamasından ibaret kalırdık.
Evet.
Ama bunu yaptığın zaman özgün temalar yakalıyorsun aslında. Muhtemelen hani benzer bir şey yok, şu ana kadar benzerini görmedim. Bu orijinal bir şey oluyor gibi görünüyor. Bize yeni şeyler öğretiyor.
İnşallah.
Bir çocuğun kardeşinin olması. Enteresan bir şey. Bu da bazı şeylerin çift yönlü olması şey. Hani çocuklarda kardeş olması bazen kıskançlığı tetikliyor. Ama bir o kadar da oldukça pozitif anı var. Çocuğun kardeş olmasının o özel anı, özel an kategorisine giren anılar var. Bir başka şey, hani o bir rehberlik etmek gibi bir şey. Çocuğun hatalarını affetmek. Yani çocuk bir yanlış yapıyor. Anne baba korkuyor kendini cezalandıracaklar diye. Fakat aksine anne baba çok şefkatli ve affedici davranıyor. Bu enteresan, olumsuz bir şey. Tak diye olumlu bir şeye dönüyor. Bir diğer şey, başarı kazanmak, başarılı olmak.
Evet.
Feyzullah, çok tema var bundan. Enteresan, yüksek, hani dedim ya, babalarla geçirilen vakit gibi, hediye alınması gibi. Bu burada da çok fazla anı geldi.
Evet.
İnsanlarda şöyle bir şey var: çocukluğunda bir şeyde başarılı olmuş. Futbol takımına seçilmiş, Kore'ye seçilmiş, resim yarışmasında olmuş, bilgi yarışmasında olmuş, bir başarı sağlamış ve bu başarı ona bir gurur, ona bir güçlü bir duygu vermiş.
Evet hocam.
Yıllar sonrasında o başarı hissini size anlatıyorlar.
Evet, zaten ayrıntılarına geldiğimizde konuşuruz. Kişilik gelişimi için de çok önemli. Çocuk gelişimi, yani 8-6-10 yaş arası mesela özellikle bir büyük bir ihtiyaç. Bakalım buradan neler çıkacak dinleyicilerimize.
30. Evet. Temamız çocuğun beğenilmesi.
Hı-hı.
Güzel bulunması. İşte övgü yapılması, yani kişilik özelliklerine, ahlakına, giyim tarzına hoş sözler söylenmiş olması. Hani bazıları bunları narsistik çocuk yetiştirmeyelim diye engelleme şey yapıyor ama birçok kişi o beğenilmek duygusu. Demek ki temel şeyimiz de var, doğamızda var. Çocuk olarak beğenilmesinin anılarını yıllar sonra bize anlatıyor. Bir 31. tema, mahalle hayatıyla ilgili anılar var. Nasıl diyelim ki doğa ile ilgili,
evet,
anılar, hayvanlarla ilgili anılar varsa, bir bazıları mahalle hayatını anlatmışlar bize.
Evet.
Mahalle hayatında şöyle yapardık, böyle yapardık, işte çocuklarla şöyleydik, şurada oyun oynardık. Bayağı bir mahalle kültürünün anıları var.
Evet.
Pozitif anılar içerisinde.
Evet. Dilerseniz hocam, birkaç anı paylaşalım. Bu anıları tekrar hatırlatmakta fayda var. Bize gönderen kişilerin kimliklerini, ne yaptıklarını herhangi bir şekilde bilmiyoruz.
Zaten yaşları bile yok.
Yaşları, hiçbir şeyleri yok. Biz de bilmiyoruz. Hani paylaşırken kim olduklarını gerçekten de bilemiyoruz. Dolayısıyla aslında hala bize gönderebilirler değil mi hocam?
Tabii, devam tabii, ediyor tabii. Çünkü. Aslında süreç devam ediyor. Yani doğrusu hani çalışmanın bu boyuta gelmesinde teşekkür ederiz. Hani burada iki boyut oldu. Bir asistan arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız giderek bizzat anı topladılar. Bir kısmı da web sayfamız üzerinden bize geldi. Doğrusu yeni anılara açığız. Yani çünkü güçlendiriyor içeriği, temayı güçlendiriyor. Belki de hani bu rakamı diyelim ki işte 500 değildi. Belki daha rakamlara, üstlere çıkarırsak. Evet. Bu bir toplumsal harekete bile dönüşebilir aslında.
Dönüşebilir.
Pozitif. Hı hı. Şey belki daha içeri dolar, belki yeni temalar eklenebilir. Çünkü örneklem büyürse bazı şeylerin sıklığı daha azdır. Örneklem büyürse daha çok kişiden toplarsanız onlar da girer.
Evet ve genellenebilir, evet. Tavsiyelere daha kolay dönüşür.
Evet, ama anlaşılan belli temalar çok sık tekrarlanır. Onu net ya, onu tekrarlanıyor. Şimdi ilki Feyzullah, mutlu aile ortamı. Bu güçlü bir şey. Mesela birkaç tane anı okuyayım. Gelen olduğu gibi yazıldığı gibi olan şeyden. Evet. Hani pek böyle bir şey düzelterek yapmıyorum. Mesela biz 5 kardeştik. Ben 10 yaşındaydım. En küçük kardeşim 2 yaşındaydı. Ve annem ev işleriyle çok yorulurdu. 5 kardeş, anne yoruluyor. Babam ise yoğun çalışırdı. Az görürdük. Annem ayda iki üç kere pazar günleri kahvaltıdan sonra mutfağın kapısına bugün bu mutfakta grev vardır diye yazı asardı. Ayda 2-3 kere yaparmış bunu. Pazar günleri yaparmış anne.
70'lerde mi acaba?
Babam da gülümseyerek karşılardı ve bizi yemeğe götürürdü.
Vay.
Ailece zaman geçirir, alışveriş yapardık. Bakın, bir aile ritüeli, içinde mizah var, annenin yaratıcı bir tarzı var, babanın buna keyifle katılışı var ve bir çocuk, kaç yıl geçmiş bilmiyoruz ama yani bu nereden baksan 10 ile 50 yıl, yani kişilerin yaşlarına da özellikle şey bakmıyoruz ama.
Bilmiyoruz.
Evet. Bakmıyoruz. En az bu bütün anlatacağımız anıların en şeyi 15-20 sene önce.
En erken
şeyi. 15 sene sonra bu sizin zihninizde.
Evet.
Ailenizin ritüeli.
Aslında buradan anne baba ilişkisine dair bir şey çıkıyor. Yani annenin o mizahi yaklaşımı, babanın onu sizin dediğiniz gibi yumuşak karşılaması, uyum göstermesi ve beraber bunun bir sonra etkinliğe dönüşmesi, bir artık ritüel haline gelmesi zihninde bu kişinin hani eş ilişkisine dair bir bilgi, evet. Anne baba olmaya dair bir bilgi
veriyor. Öğrenme de bu. Öğrenme işte. Bunu aslında kendi şeyine uygulama. Mesela birçok anıda o var Feyzullah. Diyor ki ondan öğrendiğim şeyi ben şimdi kendim uygulamaya çalışıyorum.
Aynen. Nasıl travmalar böyle nesilden nesile aktarılıyorsa iyilik de aktarılıyor.
Aynen öyle. İyilikler de aktarılıyor.
Aktarılıyor.
Başka anı okuyayım sana. Küçükken geç de olsa annem babam işten gelmeden yemeğe oturmamıza izin vermezdi. Baba bekleniyor.
Evet.
Yemek için. Ailecek hep beraber yemeğe otururduk ve herkes gününün nasıl geçtiğini anlatırdı. Ondan dolayı akşam yemek vakti benim için çok önemlidir. Sadece yenilen yemekten ibaret değil, günümüzü anlattığımız aile vaktidir benim için. Şimdi bunu elimden geldiğince kendi çocuklarıma aktarmaya çalışıyorum.
Söylediğiniz şey yani.
Evet. Evet. Öğrendiğim, yani öğretiyor.
Evet.
Annenin bir bilinci var. Baba, tam da hani şu anda mesela ailelere şey vermeye, tavsiye vermeye kalktığımızda tam da bunu diyoruz değil mi? Bir özel vakit olsun. Bunun tersi ne? Herkes yemeği kendi odasına götürürse, herkes farklı zamanda yemek yerse, yemek yerken telefonlardan bir yandan oynanırsa, bunun tam tersi. O zaman bir anı oluşmuyor, pozitif anı.
Evet, hele bir de çocuklar konuştuğunda bir şeyler söylediğinde, yemekte konuşulmazsa hani bir an önce yiyin yemeğinizi dersek.
Evet. Bir yemek bir muhabbet şeyi.
Evet, yani. Yemekte konuşulmaz şeydi hocam. Bizim adetimizde, bizim kültürümüzde yokmuş aslında. Daha çok başka dinlerin ve kültürlerin adetiymiş. O yanlış şekilde bize girmiş. Bazı kişilerde görüyoruz onu. Yemekte bayağı konuşulur hocam. Yani güzel şeylerden bahsetmek hatta sünnet seniyedir. Peki. Neler var hocam başka gelen?
Başka bir şey, güzel bir anı. Annem öğretmendi ve çocukluğunda akşam olmadan eve gelirdi. Çoğunlukla akşam olmadan eve gelirdi. Babam devlet memuruydu. Her akşam eve gelişini dört gözle beklerdim. Annem sofrayı hazırlardı, ben ödevlerimi yapardım. Babam geldiğinde yemeğimizi yerdik ve sofradan kalkardık. Yemek anlarımız uzun sürerdi. Bu yavaş yediğimizden değil, sohbet ettiğimizden kaynaklı olurdu. Ana tema evet. Ailece sohbet. Bana günümün nasıl geçtiğini sordukları anda büyümüş edasıyla nefes almadan günümü anlatırdım. Sofradan kalkılıp salona geçilirdi. Babam kitaplık önünde oturup bir plak seçer ve çalardı. Şimdi kulağımda tınısı var. Derinlerden geliyor. Ana Maria David'in Sil Baştan adlı şarkısı. Plak eşliğinde o gazetesini okurdu. Ben ise resim yapardım. Hele kış gelmişse o da kestane kokardı. Annem mutfağı toplardı ve kitabını alıp yanımıza gelirdi. Günün sonunda meyveleri yerdik ve portakalın kabuklarını sobanın üzerine koyardık. O da sabahları portakal kokardı.
Evet.
Güçlü bir anı. Yemek etkinliği, beraber müzik etkinliği, beraber kitap okuma etkinliği. Başka bir tane okuyayım. Pazar sabahlarının küçüklüğünden beri anlamı hiç değişmemişti. Babamın hazırladığı kahvaltı sofrasında kahkahalarla yapılan mükellef bir pazar kahvaltısı. Bak, üç tane pazar kahvaltısına baba etkisi.
Evet.
Bak, rastgele değil, enteresan bir şey.
Babasını anlatıyor yani.
Babasını anlatıyor. Yani rutinde muhtemelen bu üç evde de yemeği anne yapıyor. Ama pazar kahvaltılarında baba eli de yiyor.
Evet.
Ama bir tanesi hepsinden çok farklıydı. Babam takmış mutfak önlüğünü boynuna, mutfakta portakal suyu sıkıyor. Annem, ablam, ben oturmuş mutfakta onun o haline bir yandan gülüyoruz, bir yandan söylemeye çalıştığı şarkılara eşlik ediyoruz. Hadi diyoruz baba, hala hazır değil mi? O gün, o an yaşadığım his ömrümün en içten şükürlerinden oldu.
Evet.
O sahne çocukluk anılarımın en canlısı, mutlu aile dendiğinde aklımda canlanan resim o mutfak sahnesi oldu.
Evet.
Bir nevi çocuk hani ailesinin mutlu olmasını bakın bu anla kayda almış, tespit etmiş. Evet. Ve zihnine nasıl bir aile dediğinde bu anı bakın bu ayrıntısıyla muhtemelen bunu defalarca anlatıyor. Muhtemelen defalarca aklına geliyor. Güçlü bir anı. Bakıyorsun hani pahalı bir şey mi? Değil. Parayla olan bir şey mi? Değil. Acayip bir şey mi? Değil.
Değil.
Yani anne baba anneye yardım etmiş. Haftada bir kere yani tutmuş kahvaltıyı hazırlamış. O alışkın olmamanın getirdiği şeyle üzerine bir şey dökmüş. Bayağı basit, sade bir şey. Evet. Ama bu kadar güçlü bir anı. Böyle devam ediyor. Ben bir kısmını okudum.
Bu özellikle şey değil mi hocam?
Bu mutlu aile. Hani bir numaralı ortamı. Dedik ya mutlu aile ortamı.
Ortamının etkileri.
İkinci şeyimiz anne ve baba ile ilgili olumlu anılar. Bu da şey annenin veya babanın kendisine karşı şefkatli tutumlarından, onu kabul edip desteklemesinden, özel ilgi göstermesinden oluşan anı. Burada bayağı bir anı var Feyzullah. Yani mesela yani saymaya kalksam 15 tane filan anı var. Anne ile baba, mutlu aile ortamını belki hani bunlar birleştirilebilir ama mutlu ailede toplu bir aile ortamında evet. Vurgu var. Şimdi burada mesela bir şey yapayım. Küçükken bir bardak kırmıştım. Annem kızacak gibi oldu ama babam hiçbir şey olmaz kızım sana bir şey oldu mu dedi ve beni kucağına alıp sevdi. Sana bir şey olmasın da kırılan tabak çanak olsun dedi. O kadar mutlu olmuştum, o kadar sevinmiştim ki ben de hiçbir zaman kırılan şeylere önem vermedim. Çocuklara hiç önemli değil, size bir şey olmasın dedim. Çok basit bir anı evet. Ama çok güçlü bir anı.
Güçlü bir anı. Ünlü bir şirketin CEO'sunun da benzer bir anısı vardı. Yani şimdi adını hatırlayamıyorum. bir süt almak için elini dolaba uzatıyor. Sonra süt dökülüyor. Sonra biraz annesi biraz fazla bir şey yapıyor. Yani bir de o turbo sütü sağa sola bulaştırmışlar da orasını geçelim. Ama yani orada annesinin o yaklaşımı hani, ama sonra nasıl alması gerektiğini, neye dikkat etmesi gerektiğini anlatarak hiç kızmadan, o mesela onun da zihninde kalmış ve hatta şu o kadar abartıyor ki, benim bugün buralarda olmamı hani sağlayan şey annemin o tavrıydı. Yani bugün bu icatları yapabilmemin özgüvenli, o ya biraz da abartarak ama onu vurguluyor. Bu çok önemli. Yani kırılıp döküldüğünde çocuğa daha farklı yaklaşmak, kızmadan, öğretici, biraz merhametle yaklaşmak çok önemli.
Başka bir anı. Babamlar okulla yemeğe gitmişler. Ders saatinde öğrencileriyle birlikte sonra okula döndüler. Öğretmen öğrencilerle beraber bir şey gitmişler, yemek yemişler dışarıda. Ben de başka bir öğretmenle okutuluyordum. Okul çıkışı babamla bir burgerciye gittik. O zamanlar Bolu'daki tek burgerciydi. Niye buraya geldik diye sorduğumda, öğrencilerimle buraya geldik, hamburger yediler. Onlar yerken içime takıldı, o yüzden getirdim dedi. Babamın her koşulda beni düşündüğünü hissettim.
Evet, evet.
Ya yani adam öğrencileriyle gitmiş. O öğrencilerim yedi ama kızım yemedi. Kızım mı oğlum mu bilmiyoruz, biz orayı doldurduk. Çocuğunu alıyor. Onu da madem ki öğrencilerim yedi, benim çocuğum da yesin diye yani gerekçesiyle.
Evet, değerli hissetmesini sağlıyor. Bakın 20 lirayla, belki bugünün parasıyla 15-20 lirayla çocuğun değerli hissetmesini sağlıyor. Onun ne kadar önemsendiğini evet. Anlıyor.
Feyzi abi, babam yıllar önce ben çocukken söylediği anlardan bir tanesi, bir gün bir cümle kullandı. O benim de pozitif anılarımdan, unutmam. Ben dedi, eğer bir gün dışarıda et yersem mutlaka o gün eve et alırım dedi. Kendisiyle beraber hani ailesini eş zamanlı düşünme.
Evet, benim için önemlisiniz vurgusu. Tabii. Her şeyden öncesiniz vurgusu.
Evet. Ve gerçekten de yapardı öyle.
Evet. Yani gördüğümüz gibi bunlar çok böyle aman aman büyük sürprizler, organizasyonlar ya da büyük şeyler değil, basit ama güçlü duygular barındırıyor içinde diye düşünüyorum hocam. Az maliyetli, çok fazla zaman da istemeyen anılar bunlar.
Başka basit bir anı. Ben 3-4 yaşındayken hasta olmuştum. Ağzımda yaralar çıkmıştı. Yemek yiyemiyordum. Biraz da zayıf tabiatlı bir çocuktum diyor. Annem yemesi kolay olsun diye sütlaç yapmış, yedirmeye çalışmış. Ancak onu da yiyememişim. Sonra annem babama kızım sütlaç bile yiyemiyor diye çok ağlamış. Ardından hastane tedavi görme süreci falan derken iyileşmiş ve sütlaç yemişim. Annem bu yaşımda bile ne zaman hasta olsam ilk günden sütlaç yapar. Çünkü beni iyileştiren bir sütlaç tarifi var. Beni ne kadar sevdiğini hissettiren ve hiç unutamadığım anım bu işte. Gerçekten bu yaşımda bile hastayken ilk sütlaç yapar ve tabak tabak yerim. Sütlaç yediğinde annem de mutlu oluyor.
Evet.
Bir yaşını vermiş, 27 yaşında bir hanımefendi.
Evet.
Yıllar önce, 20 sene, bak 3-4 yaşında, 25 sene, 24 sene önce olan anı.
Çocuğumuz hastalandığında onun için işte zaten birçoğumuzun yaptığı bir şey aslında ve aslında önemsiz gördüğümüz, yani anne vazifesi dediğimiz, baba vazifesi dediğimiz şey çocuklarda çok olumlu hisler.
Özel bir şey yani. Özel. Sütlaç artık onunla olan ilginin, ona olan sevginin sembolü haline gelmiş.
Ne zaman sütlaç görse büyük ihtimal annesi aklına gelecek. Hayır. Ve olumlu duygular, hasret, özlem ve güzellik aklına gelecek. Koşullanmış oluyor pozitif bir şekilde.
Çok başka bir şey anlatayım sana. Bazen yaşı veriyorlar biz. Kullanacak mı? Çünkü yaş bazen anının kendisinde önemli oluyor. 72 yaşında bir kadın.
Evet.
Anısını okuyorum şimdi. Trabzon'da havuzlu çok büyük bir evimiz vardı ve taş bir binaydı. 4-5 yaşlarındaydım o zamanlar. Evlere henüz telefon gelmemişti. Babam çalışırdı, biz de evdeydik. Canım bir şey istediği zaman kapıyı duvara doğru açardım. duvarla kapı arasındaki köşeye girer, babamla telefonla konuşuyor gibi akşama bana şeker çikolata getir diye canımın istediği şeyleri söylerdim. Akşam da babam geldiğinde benim söylediğim şeyler babamın elinde olurdu.
Evet.
Kaç sene geçmiş? 68 sene.
1900 aşağı yukarı 50'ler, evet. 50'lerin başları.
68 sene önce baba kız şeyi anısı.
Evet, küçük böyle bir şey oyun yapmışlar yani baba şey yapmış. Bunu uyum göstermiş. Bir de o yıllarda şeydir ya hani çocuklara sevgi göstermek falan daha hani ne diyelim ona çok yanlış bir şekilde çocuklara sevgimizi göstermediğimiz belki zamanlar ama tabii çok genel
gerçekte öyle
şey
işlemiyordur bu yani insanlar hani işte doğal haliyle.
Ya, işte çocuğumuzu sevemezdik de şöyleydi böyleydi de şımarırlardı da.
Evet. Başka bir anı okuyayım. Annem isterse iki gündür uykusuz olsun bana elleriyle beslenme çantamı hazırlardı. Babam da erken saatte servisi beklediğim için her zaman benimle bekler, bana o sırada bir şeyler okurdu. Dersim varsa kitabımı açar sorular sorardı, tekrar yaptırırdı. Tarih, coğrafya gibi bildiği şeyler üzerinden. Bazen olur ya oluyor kızdığım zamanlar bazı davranışlarına. O zamanlar bunlar gözlerimin önüne geliyor mesela. Senin için her sabah kalktılar diyorum kendime.
Evet, evet.
Şimdi bunlar melek değil. Bu anıları oluşturan insanlar böyle her yönüyle iyi insanlar değil. Bak kızımızın, oğlumuzun neyse kızmışlar da babasına, annesine. Ama bir tane iyiliği, o sembolik iyiliği onun kafasında aslında onların nasıl insanlar olduğunu ve temelde kendisi için ne düşündüğünü kodlamış orada.
Evet.
Diğerlerini yanlışa veriyor.
Evet.
Şimdi bu çok enteresan bir şey. Eş ilişkilerinde bildiğimiz bir şey ya Feyzullah. En temeldeki duygu eş sevdiğini, sevildiğini, önemsendiğini biliyorsa anlaşmazlıklar bu ilişkiye bir yere kadar zarar veriyor. Esas temeldeki duygu sağlamsa anlaşmazlıklar var hayatlarında. O yani bazen anlaşmazlık çok büyürse yutabilir diğer alanı. Öyle korunmaklı değil ama
evet.
Eğer eminse ama bu limanda şeyde daha sorunları kolay hallediyoruz. Mesela ben evlilik terapilerinde ona çok bakıyorum. Bu aradaki o bağ, niyet sağlamsa daha aralarındaki bazı sorunlar var onları yönetemiyorsa biraz daha keyifli terapi yapıyorum. Rahat oluyorum yani çünkü diyorum ki ya, bunun altından kalkarız.
Ve güvende.
Güvende. Ama o alttaki duyguda problem var ise eyvah. O gerginliği iliklerime kadar hissediyorum. Evet. Burada da o bir tane anıdan oluşan o güçlü şey annem babam beni seviyor, beni önemsediler, benim için fedakarlık yaptılar. Çünkü bunun tersi ne? Annem beni okula bile göndermezdi. Travmatik anılardan dinlediğimiz ne? Yani ben şeyleri daha sınıflamasını tamamlamadık. 60 tane tema var. Biz geçen sefer kırmızı kartı 7 hareket söyledik. Aslında onlar 62 şu anda.
Evet.
Mesela hatırlıyorum onlardan bir kısmı da böyle.
İhmal.
İhmal. Benim okula gidişimi annem hazırlamazdı.
Tek başına okula hazırlamak.
Evet.
Hazırlanmak. Hı-hı. Ya bu baba da büyük ihtimal bunu böyle belli bir rutinde yapıyor ve devamlılığı var. Bir kere yapılmış bir şey de değil. Bu bir ritüelleri olmuş neredeyse çoğu zaman. Evet hocam. Bir taraftan da vaktimizin sonuna geldik hocam. Buna devam edelim isterseniz bir sonraki programımızda
edelim,
da.
Edelim.
Hem bir taraftan bu anıları paylaşıp bir taraftan olası etkilerini konuşup belki bazı tavsiyelere de dönüştürmeye devam edebiliriz. Dinleyicilerimize de hatırlatalım. Anı biriktirmeye ve tasniflemeye devam ediyoruz. Araştırmamız devam ediyor aslında bir taraftan. Yani hala kabul ediyoruz.
Evet. Yani bir yapacakları şey ama medayimyanikkliniği.com'a gittiklerinde orada önlerine çıkan araştırma formuna sadece yazmaları yeterli.
Kısa uzun nasıl isterlerse.
Tabii.
Peki. Kıymetli dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş olduk. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Esen kalın, hakkınızı helal edin.
Hayırlı akşamlar.